Ayrım 35, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 425. Mikael'in Samsun telefonuna, Erika'nın telefonuna gönderdiği aynı sözcüğü göndermişti Lisbeth, kriz. Yanlış anlaşılma riski çok düşüktü, hele Lisbeth'ten geliyorsa. Ne kadar düşünürse düşünsün, bunu adamların izini bulduğundan başka şeye yorumlayamadı Mikael. En kötüsü bunu saldırıya uğradığında yazmış olma ihtimaliydi. Bunu düşünerek gazı kökledi Mikael. Stuttgart Kayen'i hızla geride bırakıp Warmdöle'ye girdi. Yanı başında oturan Ed Needham'ın yüzünde haşim bir ifade vardı. Arada bir telefonuna bir şeyler yazıyordu. Mikael onun da kendisiyle birlikte gelmesine niçin müsaade ettiğini bilmiyordu. Belki Lisbeth'te ne derdi var öğrenmek istiyordu ya da... Yok, başka bir şey daha vardı. Belki Ed'in bir faydası olurdu. En azından durumu vahimleştirmezdi. Zaten yeterince sorun vardı. Polisler uyarılmıştı. Ama bir ekip oluşturup harekete geçmeleri biraz zaman alırdı. Özellikle de böyle pat diye yapılan bir ihbardan sonra iletişimi Erika sağlıyordu, yolu o biliyordu. Mikael'in yardıma ihtiyacı vardı. Alabileceği her türlü yardımı minnetle karşılardı. Dunwich Köprüsü'ne gelmişlerdi. Ed Needham bir şey dedi. Mikael duyamadı. Aklı başka yerdeydi. Andre'yi düşünüyordu. Ona ne yapmışlardı? Kararsız dalgın yüzü geldi gözlerinin önüne. Neden onun da bir bira içmeye gelmemişti ki? Bir kez daha aradı. Lisbeth'e de ulaşmaya çalıştı ama cevap yoktu. Ed'in bir kez daha konuştuğunu duydu. Neler bildiğimizi öğrenmek ister misin? Evet, belki dinliyorum. Bu defa da konuşamadılar. Mikael'in telefonu çaldı. Bublanski arıyordu. Seninle biraz konuşmalıyız sanırım. Ne olduğunu biliyorsundur. Ayrıca hukuki bir sürecin başlayacağını da bilmelisiniz. Biliyorum. Şimdi sana bir haber vermek için aradım. Lisbeth Salander'in 4.22'de hala hayatta olduğundan eminiz. Seni bu saatten önce mi yoksa sonra mı uyardı? Önce, hemen önce. Tamam. Bu saat işi de nereden çıktı? Salander bize de bir şey gönderdi. Çok ilginç bir şey. Ne? Bir resim. Ve şunu söylemeliyim ki Mikael, beklentilerimizin çok üzerinde bir şey. Yani çocuğa resim yaptırmayı başardı. Hem de nasıl? Kanıt tekniği açısından nasıl değerlendirilir ya da becerikli bir savunma avukatı buna nasıl itiraz eder bilemiyorum. Ama bana sorarsan katil kesinlikle bu. İnanılmaz başarılı ve yine matematiksel bir kesinlikle çizilmiş. Alt tarafında da X ve Y koordinatlı bir denklem var. Konuyla ilgisini anlayamadım. Ama resmi Interpol'e gönderdim. Yüz tarama programına sokacaklar. Veri tabanlarında böyle biri varsa işi bitti demektir. Basına da verecek misiniz? Düşünüyoruz. Peki ne zaman orada olursunuz? Mümkün olan en kısa zamanda. Bekle biraz. Mikael bir telefon sesi duydu. Bir süre Bublanski başkalarıyla konuştu. Geri döndüğünde oradan silah sesleri duyuluyormuş dedi. Korkarım kötü bir şeyler oldu. Mikael derin bir nefes aldı. Andrei'den haber var mı? Gamlastan'daki baz istasyonunda izine rastladık. Hepsi bu. Sonra sinyaller kesildi. Sanki telefonu devre dışı oldu. Mikael telefonu kapattı. Hızını daha da arttırdı. Bir ara 180 kilometreye çıktı. Bir süre hiç konuşmadı. Sonra kısaca neler olduğunu anlattı Ed'e. Artık dayanacak hali kalmamıştı. Düşünceleri başka bir yöne kaymalıydı. Neler biliyorsunuz dedi. Wasp hakkında mı? Evet. Uzun süre hiçbir bok bulamadık. Yolun sonuna geldiğimizi düşünüyorduk. Yapabileceğimiz her şeyi biraz da fazlasını yapmıştık. Her taşı kaldırıp altına baktık ama hiçbir şey yoktu. Bana göre mantıklı bir sonuçtu. Nasıl yani? Böylesi bir işi yapabilecek yetenekte bir hacker'ın mutlaka bütün izleri silme yeteneği de var demekti. Normal yollardan bir sonuç alamayacağımızı çabuk anlamıştım ama teslim olmadım. En sonunda bizim suç yeri araştırmalarını bir kenara bıraktım. Doğrudan o büyük soruyu sordum. Böylesi bir işi yapabilecek kapasitede kim var? Tek şansımızın bu soru olduğunu daha başta anlamıştım. Bu çapta bir işi yapacak çok kişi olamazdı. Yani hacker'ın dezavantajı yeteneğinin boyutuydu. Tabii bu arada casus virüsü de analiz ettik ve... Ed telefonuna baktı. Kendi sanatsal acayiplikleri vardı. Bizim bakış açımızdan tabii. Kişisel tarzı olan yüksek düzey bir eser. Bunun sahibini bulmalıydım. Bu nedenle hacker kolektiflerine sorular sormaya başladık. Kısa zamanda bir isim öne çıktı. Tahmin edebilir misin kim?
Belki.
Wasp. Tabii birkaç isim daha vardı ama Wasp gittikçe daha çok ilgimizi çekti. Bir kere ismin kendisi kudretliydi. Evet, çok uzun bir hikaye. Şimdi ayrıntılara girerek seni yormak istemiyorum. Ama isim...
Bir çizgi roman kahramanından alınmıştı. Franz Balder cinayetinin arkasındaki teşkilatın da kendine isim seçtiği çizgi romandan.
Aynen öyle. Peki sen nereden biliyorsun?
Biliyorum işte. Ayrıca bu tür bağlar kurmanın yalnızca bir kuruntu olabileceği ve yanlış yönlendirilebileceğini de biliyorum. Eğer yeterince inat edilirse her şey arasında bağ kurulur.
Doğru, böyle örnekler var. Hiçbir anlam ifade etmeyen bağlantılar kurarak kendi kendimizi gaza getirdiğimiz, böylece asıl olanı ıskaladığımız durumlar yani. Ama yok, ben öyle hemen üzerine atlamadım. Wasp'ın başka bir sürü anlamı olabilirdi. Ama o an izi sürülecek fazla bir şey yoktu. Üstelik bu gizemli bok hakkında bir sürü şey duymuştum. Ne olursa olsun kimliğini açığa çıkarmak istiyordum. Çok gerilere gittik. Hacker sitelerindeki diyaloglara tekrar göz attık. Wasp'ın adının geçtiği her şeyi dikkatle inceledik. Bu imzanın arkasında durduğu her operasyonu en ince detayına kadar analiz ettik. Kısa zamanda hakkında biraz bilgi edindik. Kendini klasik kadın jargonuyla ifade etmese de kadın olduğundan emin olduk. Sonra İsveçli olduğunu anladık. İlk dönemlerdeki yazıları İsveççeydi. Tabii bu tek başına yetmezdi. Ama hakkında araştırma yaptığı teşkilatın İsveç'le bağlantısının olması, sonra Franz Balder'in de İsveçli olması kanılarımızı güçlendirdi. Fray'la iletişime geçtim. Onlar da kendi kayıtlarını incelediler ve...
Ve ne?
Harekete geçebileceğimiz bir bilgi verdiler. Yıllar önce hükümet altında Wasp'ın imzasının olduğu bir hacker hadisesiyle uğraşmış. Wasp'ın kripto kullanmakta şimdiki kadar becerikli olmadığı epeyce eski zamanlarda. Wasp'ın taraf değiştiren istihbarat örgütü elemanlarıyla ilgili bilgi toplamaya çalıştığını keşfetmişler. Fura'da alarm zilleri çalmış. Yapılan araştırmalar onları Uppsala Çocuk Psikiyatri Kliniğindeki bir bilgisayara götürmüş. Teleborjan adında bir başhekime aitmiş bilgisayar. Teleborjan denilen adam büyük bir olasılıkla İsveç İstihbarat Teşkilatı'na hizmet ettiğinden bütün şüphelerden arınmış. Fura dikkatini klinikte çalışan olağan şüphelilere, yani göçmenlere yöneltmiş. Her aptal istihbaratçının yapacağı gibi ön yargılarının esirleri olmuşlar.
Hiç şaşırmadım.
Çok sonra Fura'da çalışan birinden bu olayla ilgili belgeleri göndermesini rica ettim. Çok farklı bir bakış açısıyla gözden geçirdik. Hacker olmak için kocaman bir kıç ve her sabah tıraş olmak gerekmiyor. Bu işi becerebilecek 12-13 yaşında ne çocuklar gördüm. Dolayısıyla o zaman klinikte yatan her bir çocuğu araştırmaya karar verdim. Gönderilen belgelerde detaylı bilgiler vardı. Ekibimdeki çocuklara her ismi tepeden tırnağa gözden geçirmelerini söyledim. Biliyor musun ne bulduk? Bu çocuklardan biri şu eski ajan, haydutların haydutu Zalachenko'nun kızıydı. CIA'den meslektaşlarımız bir zamanlar çok ilgilenmişti bu adamla. Bizim için durum birden çok hassaslaştı tabii. Belki biliyorsundur. Hacker'ın hakkında bilgi topladığı grubun Zalachenko'nun eski teşkilatıyla bağları var.
Sizi hackleyenin illa da Wasp olduğunu göstermez ki bunlar.
Kesinlikle öyle. Ama bu kıza daha yakından baktık. Ne desem, macera dolu bir geçmişi var değil mi? Resmi kurumlardaki kayıtlarının bir kısmı gizemli bir şekilde silinmiş. Ama yine de bize yetecek kadarından fazlasını bulduk. Bilemiyorum, belki yanılıyorum ama bu işin içinde çok eski bir olay, bir travma var. Stockholm'de küçük bir daire, bir mağazada kasiyerlik yapan yalnız bir anne, ikiz kızlarına bakmak için çırpınıyor. Bir açıdan o büyük dünyanın çok uzağındayız ama yine de...
O büyük dünya bize çok yakın.
Evet, baba o büyük politikanın buz gibi rüzgarlarını sürükleyerek geliyor eve. Mikail, benim hakkımda hiçbir bok bilmiyorsun değil mi?
Öyle. Şiddeti böyle yakından yaşamanın bir çocuk için ne anlama geldiğini çok iyi bilirim.
Öyle mi?
Evet öyle. Hele ki toplum suçluyu cezalandırmak için parmağını bile kıpırdatmıyorsa. İçiniz acır arkadaşım, hem de ne acır. Bu nedenle çoğu çocuğun kayıp olmasına hiç şaşmam. Büyüdüklerinde felaket yıkıcı olurlar.
Maalesef.
Az bir kısmı da Mikail ayı gibi güçlenir, ayağa dikilir ve karşılık verir. İşte Vasp bunlardan biri değil mi?
Mikail düşünceli bir şekilde iç çekti, hızını daha da arttırdı.
Onu tımarhaneye kapatmışlar, defalarca diz çöktürmeye çalışmışlar ama hep ayağa kalkmış. Biliyor musun ne düşünüyorum?
Hayır.
Her seferinde daha çok güçlendiğini, o gücünü kendi cehenneminden almış, cehenneminde boy atmış. Çok tehlikeli biri olmuş. Yapılanları unutacağını hiç sanmam. Yaşadıkları varlığına kazınmıştır. Belki çocukluğunda yaşadığı bütün o çılgınlıklarla yuvarlanmaya başlamıştır bu taş.
Mümkün.
Öyle. Dehşet verici olaylardan çok değişik şekilde etkilenip birbirlerine düşman olan öfke dolu iki kız kardeş var elimizde. En önemlisi de bir suç imparatorluğunun mirası.
Lisbeth bu işlerin parçası değil. Babasının yaptığı her şeyden nefret eder o.
Bunu biraz ben de biliyorum Mikail. Peki şu mirasa ne oldu? Lisbeth mirasın peşinde değil mi? Tıpkı ilk başta yapmak istediklerini yapmak istiyor olamaz mı?
Sen neyin peşindesin dedi Mikail sert bir sesle.
Belki biraz Vasp'la aynı şeyin, adaleti sağlamanın
ve hacker'ı yakalamanın.
Ben yalnızca onunla karşılaşmak istiyorum. Bir güzel paylamak ve her türlü güvenlik zafiyetini kapatmak. Her şeyden önce de sırf Vasp pantolonlarını dizlerine indirdi diye beni işimi yapmaktan alıkoyan adamların defterlerini dürmek. Bu konuda bana yardım edeceğini düşünüyorum.
Niçin edecekmişim?
Çünkü sen iyi bir gazetecisin. İyi gazeteciler kirli sırların sonsuza kadar sır kalmasını istemezler.
Peki Vasp?
Vasp ötecek. Hayatının hiçbir döneminde ötmediği kadar ötecek. Ve sen bu konuda bana yardım edeceksin.
Yoksa?
Yoksa onu Kodes'e atmanın bir yolunu bulur, hayatını cehenneme çeviririm. İnan yaparım bunu.
Ama şimdi yalnızca konuşmak istiyorsun.
Evet, benim sistemimi bir daha hiçbir iblis hacklememeli Mikail. Bu nedenle nasıl yaptığını bilmeliyim. Tek öğrenmek istediğim bu. Bana bu işin inceliğini anlatırsa kız arkadaşının yakasını bırakacağım.
Teklifini ileteceğim. Umarım diye başladı Mikail.
Yaşıyordur diye tamamladı Ed. Sola dönüp Ingaro sahiline yöneldiler. Saat 4.48'di. Lisbeth Salander'in alarm vermesinin üzerinden 20 dakika geçmişti.
Jan Holzer çok nadir bu kadar yanılabilirdi. Birinin yakın dövüşü başarıp başaramayacağı ya da ağır fiziki deneylerin altından kalkıp kalkamayacağını çok uzaktan ve bir bakışta anlayacağını iddia ederdi. Mikhail Blomkvist üzerine kurulan planlar boşa çıktığında Orlov ve Bogdanov'dan farklı olarak hiç şaşırmamıştı. Onlar plandan çok eminlerdi. Kira'yı görür görmez ayaklarına kapanmayacak erkek henüz anasından doğmamıştı. Ama Holzer Saltsio Baden'da yalnızca birkaç salise gördüğü adam hakkında çok farklı düşünüyordu. Mikhail Blomkvist çetin cevize benziyordu. Öyle kolay kandırılıp çökertilecek biri değildi. O günden sonra gördüğü ve duyduğu şey de bu ilk izlenimini doğruluyordu. Ama şu genç gazeteci farklıydı. Zayıf, çıt kırıldım, erkek türünün tipik temsilcisiydi. Ama tamamen yanılmıştı Jan. Andrei Zander daha önce işkence ettiklerinden çok daha dayanıklı çıkmış, inanılmaz acılara göğüs gererek çözülmemişti. Böylesine bir dayanıklılığı ancak dava sahibi insanlar gösterebilirdi. Artık pes edeceklerini düşünmeye başlamıştı Jan. Andrei Zander konuşmaktansa her türlü acıya katlanmayı göze almış gibiydi. İşte o aşamada Kira devreye girmiş, konuşmazsa aynı acıyı Mikael'le Erika'ya da yaşatacaklarına yeminler ederek çözmüştü oğlanı.
Gece 3.30'du. Hayatım boyunca unutamayacağım dediği anlardan biriydi Jan'ın. Tavan penceresi karla kaplanmıştı. Genç adamın yüzü kurumuş, gözlerinin etrafında mor halkalar belirmişti. Göğsünden yüzüne kanlar fışkırmış, uzun süre bant yapıştırılan dudakları çatlayıp yarılmıştı. Enkaza dönmüştü çocuk. Bu haliyle bile yakışıklı bir genç olduğu anlaşılıyordu. Aklına kızı Olga geldi yanın. O ne düşünürdü bu oğlan için? Bu genç gazeteci tam da kızının hoşlandığı gibi haksızlıklara karşı savaşan, dilencileri ve horlananları savunan eğitimli biri değil miydi? Bunları düşündü yan, biraz da kendi hayatını, arkasından haç işareti yaptı. Bir tarafı gökyüzü krallığını gösterirken diğer tarafı cehennemi gösteren Rus haçı işareti. Göz ucuyla Kira'ya baktı, her zaman olduğundan çok daha güzeldi. Gözünde bir ateş parlıyordu. Sıçrayan kanlardan her nasılsa koruduğu pahalı mavi elbisesiyle bir taburenin üzerinde yatağın hemen yanında oturuyordu. Andre'ye İsveççe bir şeyler söyledi. Şefkatli bir şeylere benziyordu. Sonra çocuğun elini tuttu, çocuk da onun elini. Onu teselli edecek başka bir el yoktu ki. Sokakta rüzgar uğulduyordu. Kira başını salladı, yana bakarak gülümsedi. Pencerenin kenarına yeni kar taneleri düşmeye başlamıştı. Daha sonra bir Land Rover'a binip Ingaro'ya doğru yola çıktılar. Yanın içinde bir boşluk vardı. Bu olanlardan hiç hoşlanmamıştı. Bir yandan da olayların kendi hatasından dolayı bu şekle büründüğünü düşünmekten kendini alamıyordu. Daha çok susup dinliyordu. Kira tuhaf bir gerginlik ve kor gibi bir öfkeyle üzerine gittikleri kadını anlatıyordu. Yana göre hayra alamet değildi bu. Eğer sözünü dinletebileceğini bilse hemen dönüp ülkeyi terk etmeyi önerirdi. Bir şey diyemedi. Karın altında karanlıkta ilerliyorlardı. Bazen Kira'ya bakıyor, kadının kıvılcımlar saçan buz gibi gözlerinden korkuya kapılıyordu. Kötü düşünceleri kafasından atmaya çalıştı. En azından bir konuda hakkını teslim etmeliydi Kira'nın. Şaşırtıcı bir hızla doğru tahmin yürütmüştü. Svea Wagen'da üzerine atlayarak August Balder'i kurtaran kızın kim olduğunu bilmekle kalmamış, çocuğun ve kızın gittikleri yeri kimin bileceğini de doğru tahmin etmişti. Bu isim Mikael Blomqvist'ti. Kira'nın nasıl bir mantıkla akıl yürüttüğünü hiçbiri anlamamıştı. Ünlü bir İsveçli gazeteci boşluktan fırlayıp bir çocuğu kurtaran, sonra da kaçıran birinin için saklasındı. Ama şimdi ne kadar haklı olduğunu görüyorlardı. Lisbeth Salander denilen bu kadının gazeteciyle yakın ilişkisinin yanı sıra Millennium dergisinin bir şeyler çevirdiği de ortaya çıkmıştı. Saltsio Baden cinayetinden sonraki sabah Yuri, Franz Balder'in gecenin bir yarısı neden Blomqvist'i çağırdığını anlamak için gazetecinin bilgisayarını eklemişti. O zaman adam hakkında bir bilgiye ulaşması hiç sorun değildi. Ama dün sabahtan beri gazetecinin bağlantılarına ulaşılamıyordu. Bu ne demekti şimdi? Bir gazetecinin e-posta trafiğini izleyemediği nerede görülmüştü Yuri'nin? Yan'ın bildiği kadarıyla bu bir ilkti. Mikael Blomqvist birdenbire çok dikkatli davranmaya başlamıştı. Şu kadınla çocuk kayıplara karıştıktan sonra. Yine de bu tek başına Salander ile çocuğun nerede saklandıklarını bildiğini kanıtlamazdı gazetecinin. Ancak zamanda Kira'nın tezlerini doğrulayan yeni işaretler belirmişti. Aslına bakılırsa kesin kanıt aradığı da yoktu Kira'nın. Blomqvist'i ele geçirmek istiyordu. Blomqvist'e ulaşamazsa dergiden başka birini ele geçirecekti. Kadınla çocuğun izini bulmak için gösterdiği bu hastalıklı çabadan endişelenmeleri gerekirdi aslında. Kira'ya müteşekkir olması gerektiği de doğruydu yanın. Belki onu böyle davranmaya iten nedenleri her yönüyle kavrayamıyordu. Ama şimdi o çocuğu öldürmeye her şeyden önce kendisi için gidiyorlardı. Güzel bir şeydi bu. Kira onu feda edebilirdi. Yan'ın hayatını korumak için önemli bir risk almıştı, buna seviniyordu. Her ne kadar şimdi arabada kendini çok kötü hissetse de seviniyordu. Olga'yı düşünerek güç toplamaya çalıştı. Eğer bir sabah uyandığında bütün gazetelerde babasının resmini görürse ne yapardı? Defalarca kendini şimdiye kadar şanslı olduklarına inandırmaya çalıştı. İşin zor tarafı geride kalmıştı. Eğer Andrei Zander doğru adres verdiyse işleri çok kolaydı. Ağır silahlarla donanmış üç adamdılar. Daha çok bilgisayarlarla ilgilenen Yuri'yi de sayarlarsa dört. Jan, Yuri, Orlon ve Dennis Wilton. Dennis Svavelsio de MC'nin eski gangsterlerindendi. Kira adına çalışıyordu şimdi. İşlerin İsveç ayağını yürütüyordu. Dört talimli erkek artı Kira vardı. Karşılarında da büyük ihtimalle şimdi uyuyan, üstelik bir çocuğu korumak zorunda olan tek bir kadın vardı. Bir sorun çıkmaması gerekirdi. Hem de hiç. İşlerini hızla bitirir, sonra da İsveç'ten ayrılırlardı. Ama Kira hep aynı telden çalıyordu. Lisbeth Salander'i küçümsemeyin diyordu. Bunu o kadar çok tekrarlamıştı ki her zaman ona hak veren Yuri bile sinirlenmeye başlamıştı. Tamam, Jan'ın Svea Wagen'da gördüğü kadın deneyimli, hızlı ve korkusuz birine benziyordu. Ama Kira'ya bakarsan neredeyse süper bir şeydi. Komikti doğrusu. Şimdiye kadar kendisiyle, hatta Orlov'la bile boy ölçüşebilecek bir kadına rastlamamıştı Jan. Dikkatli olacağım diye söz verdi yine de. Önce yukarıya çıkıp araziyi kontrol edecek ve bir strateji geliştireceklerdi. Acele etmeyecekler, bir tuzağa düşmeyeceklerdi. Defalarca söz verdi Jan. En sonunda kayalık bir yamacın altındaki küçük bir koyda durdular. Jan tarafta bir iskele vardı. Jan komutayı hemen ele alarak adamlara hazırlanmalarını söyledi. Kendisi çıkıp evin yerini tespit edecekti. Biraz zaman alabilirdi. 35. Ayrımın sonu. Sayfa 436.